Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özağa. Şu anda İzmir'de, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyiz. Kafamda da Microsoft'un HoloLens'i var. Karma gerçeklik gözlüğü. Bir saniye şunu bir çıkarayım arkadaşlar önce isterseniz. Ve yanıma da koyayım. Çok da özel bir konuğumuz var. Muharrem Taç. Muharrem Hoca kendisi yılların programcılarından bir tanesi ve yeni nesil teknolojileri yakından takip ediyor. Aynı zamanda Hack and Break açık inovasyon etkinliği kapsamında da burada neslin interneti üzerine bir workshop, bir eğitim etkinliği düzenleyecek. Hazır kendisini burada yakalamışken hem yaptığı çalışmalar hem gençlere tavsiyeler hem de HoloLens neden kendisinde var, HoloLens üzerine neler yapıyor bunları konuşacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi kendisine merhaba diyelim. Merhaba Muharrem Hoca.
Merhaba hocam. Öncelikle Donanım Haber editörlerine, sizlere ve Donanım Haber'in izleyicilerine çok teşekkür ederim. Donanım Haber Türkiye'nin en köklü donanım ve yazılım da aynı zamanda sitelerinden bir tanesi. Bütün yeni teknolojileri insanlar sizlerden takip ediyorlar. Sizin Hack and Break'e gelmeniz de çok önemli ve buna benzer etkinlikleri yurt satına yaymaya çalışan bir takım girişimler oluyor. İşte Anadolu'nun ücra köşelerinde çalışmalar oluyor, etkinlikler oluyor ve herkesin şikayeti şu, ya Anadolu'da niye olmuyor bunlar diye çok bu talepler geliyor. Hack and Break de bunlardan bir tanesi. Gerçi İzmir küçük bir şehir değil, çok büyük bir şehir ama İzmir'de bile az oluyormuş ki çok büyük bir katılım oldu. Yani beklenenin çok üzerinde kayıt oldu Hack and Break'e. Teknoloji, inovasyon, bilişim, IT ne derseniz adına. Yani bu gelecekte bizi bekleyen güzel şeyler, gelecekte bizi bekleyen teknolojilere hazırlık olması için, gençlerin bunlara hazırlık yapabilmesi için bizim bir araya gelmemiz, bir arada bir şeyler yapabilmemiz, birbirimize ne biliyorsak aktarmamız, yeni bir şeyler varsa onları bulup getirmemiz, orada insanlara denettirmemiz, deneyimleme yaptırmamız çok önemli, çok önem taşıyor. Hack and Break gibi etkinlikler, Hack and Break'in kendisi bu açıdan çok önemli. Ben de bu etkinliğe davet edildim, teşekkür ederim, çok sağ olsunlar, beni de davet etmişler, layık görmüşler. Benim de son zamanlarda ücretli olarak verdiğim bir tane eğitim vardı. İşte 2 günlük süren bir nesnenin internet eğitimi vardı. Onu dedim ki bir günlüğüne indireyim ve ücretsiz olsun. Burada onları isteyen arkadaşlarımıza sunalım. Sağ olsunlar 2 tane sakıncası yoksa şirket destek oldu. Bir tanesi Robotist'ten, bir tanesi de Abacus Yayınları. Set gönderdiler. O setleri biz arkadaşlara vereceğiz. Arkadaşlar o setlerin içerisinde Raspberry Pi'lerle, Arduino'larla sensörlerden bir takım datalar alıp o dataları internete gönderecekler. Tabii bu nesne sensörlerinden alınan dataların internete gönderilmesi İşin çok temel başlangıç seviyesi. Esasen arka tarafta olan konular önemli. İşte yapay zeka ile bu bilgilerin işlenmesi çok önemli. Bunların anlamlandırılması çok önemli. Yani diyebilmesi lazım ki işte ülkede elektrik tasarrufu olması için aslında şöyle küçük basit bir iyileştirme $1 milyon bize bir yılda tasarruf sağlayacak. Yani buna benzer tricky noktaları, önemli noktaları, yararlı noktaları bize önceden öngörerek gönderebilmesi için backend tarafı da, yani arka tarafta server tarafında çok kuvvetli proseslerin yapılması lazım. Buna ait de bazı şeyler anlatmaya çalışacağız. TensorFlow gibi bazı Google'ın çok kuvvetli yapay zeka uygulaması open source açık kaynak hale geldi. Onunla ilgili de bazı şeyler anlatmaya çalışacağız. Ve Hack and Break'i bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Kendimden bahsetmedim galiba. Kendimden bahsetmeyi de pek sevmiyorum ama işte 90 senesinde Commodore 64 ile başladı benim yazılım sürecim. O zaman da işte Basic, Siemens Basic vardı. Sonra 90'lı yıllarda herkesin aşağı yukarı bizim sektörden herkesin işte Perl, CGI, ASP, Visual Basic öyle ilerledi. Sonra 90 senesinden itibaren de daha çok ağırlıklı olarak Java üzerine çalışmalarım oldu. Şu anda ING Bank'ta Android Developer olarak çalışıyorum. Android ön yüzler yapıyoruz. Benim hayatım böyle.
Şimdi Muharrem Hoca aslında senin 70'ten günümüze serüvenine bakıldığında farklı platformlarda yazılım geliştirme üzerine çalıştığını görmekteyiz. Özellikle mobil teknolojilerin gelişmesiyle beraber genç arkadaşlarımızla, üniversite öğrencisi olan, hatta üniversite öncesinde lise, işte Raspberry Pi'den bahsettin. Bizde dünya çapında pek çok ülkede olduğu gibi programlamayı ilk öğretim seviyesine taşıyabilir miyiz, taşıyamaz mıyız? Bir taraftan da bunları tartışıyoruz. Bunların olması için çaba gösteriyoruz. Şu an hani yazılım dünyasına adım atmak isteyen ama hani bunu yaparken bir taraftan da yazılım dünyasına gireyim hemen para kazanayım, hemen parayı böyle 12'den vurayım diye düşünenler de var. Yazılım dünyasında şu anda popüler trendler neler? Hani siz genç arkadaşlarımız eğer yazılım dünyasına gireceklerse hangi noktadan başlamalarını ya da neye yoğunlaşmalarını tavsiye edersiniz? Çünkü işte bugün Vietnam'da genç bir arkadaşın yazdığı Flappy Bird diye oyun var. Günde $100 bin ciro yapan bir hale geldi. İşte bugün Estonyalı 3 tane kafadarın yazdığı Skype'ı Microsoft $8 milyar aldı. Keza WhatsApp'ı biliyoruz. Pek çok farklı bir uluslararası hikaye var ama hani burada yapılması gereken şu, yurt dışındaki başarıyı alıp ülkemize uygun modeller modelleyebilecek hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sen yıllardır bu işin içerisindesin. Firmalara destek de veriyorsun, akademik çalışmalar da yapıyorsun, işte böyle özel Hack and Break gibi etkinliklerde konuşmalar da yapıyorsun. Yazılım tarafında ne tavsiye edersin? Gençlerimiz neye yoğunlaşsınlar? Şu anki popüler trendler, hatta şu anda geçelim, orta uzun vadede, 5-10 yıl sonrasında neler popüler olacak? Biraz bunlardan bahseder misin?
Genç arkadaşlar dediğiniz gibi çok çabuk bir şekilde ilerlemeye çalışıyorlar. Bir kere yazılım hemen olan bir iş değil. Gerçekten çok uzun süreçler istiyor. Bazı karakter özellikleri istiyor. Sabır gibi. Çok aşırı bir merak gibi. Bu bilgileri, bu ilgileri, bu karakteristik özellikleri kendisine taşımayan bir insanın ben yazılımcılıkta çok zorluk çekeceğini, çok sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Onun için benim ilk önerim, eğer bunları gerçekten kendinizde hissetmiyorsanız yazılımcılığa hiç girmeyin. Ama bunları içinizde hissediyorsanız zaten su akar yolunu bulur diye bir tabir vardır bizde. Zaten bundan kendinizi alıkoyamazsınız. Şimdi benim çocuklarım var mesela. Çocuklarım televizyonda bir şey çıktığı zaman ona bakmıyorlar. Bana diyorlar ki baba ne olur ne yapıyorsun yanına odana gelelim. Hani biz de bakalım şunlara falan diye. Onların içinde var bu. Yani bir de belki de ülke olarak bizde böyle bir şey var. Çünkü çok ilginç bazı rakamlar elde ettik biz. Çocuklara kodlama öğreten bazı atölyeler var Türkiye'de. Maker çocuk gibi, Makerhane gibi. Bu yerlerde çocuklar kendilerine 5 gün sonunda, bakın bu bana aktarılmış bir bilgi, Hakan Aktaş tarafından bu arada, 5 gün sonunda kendilerine verilen, müfredat olarak verilen şeyi bir günde yapıp, bunu bitirip, hocalarına diyorlar ki, daha yeni ne var? Ve hocaları da şaşırıyor, diyor ki, yani buydu aslında yapacağınız şey. Ve onu geliştirmeye başlıyorlar sonra o 5 günlük süre içerisinde ve çok farklı noktalara geliyorlar, müfredatı aşıyorlar. Yani çocuklarda çok büyük bir yetenek var aslında bizim kendi çocuklarımızda. Bu zamanla ilerlerken, işte ortaokul yıllarında, lise yıllarında bir şekilde biz bunu öldürüyoruz. Nedenini anlayamadım ama bu pedagojik olarak araştırılması gereken bir şey. Her zaman sorulan bir soru var. Bu gerçek hayatta benim ne işime yarayacak? İşte elektronikte ve bilgisayarda bunun çözümü çok nettir. Gerçek hayatta bu işinize yarayacak. Zaten işte ürün önünüzde yani. Gerçek hayatta bu sizin işinize çok yarayacak. Ama başka bir korku da şu. Ben hiçbir altyapı edinmeden, yani iyi bir matematik öğrenmeden, iyi bir lingüistik öğrenmeden, yani dil konusuna eğilmeden, iyi bir mantık yürütme, iyi bir koşullanma, iyi bir anlayış, iyi bir sanatsal yetenek, beynin çalışma saatleri bile bunda etkili. Bunlar hiç öğrenmeden doğrudan gireyim hangi dilden başlayayım, Java mı öğreneyim, C# mı öğreneyim, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Makinelerin nasıl çalıştığını, bizim bunları makinelerle anlaşırken onlara nasıl davranmamız gerektiğini aslında, bizim anlamamız, öğrenmemiz, bilmemiz bizim çok faydamız var. Bunları başka yerlerde de kullanabiliriz. Yani bu satranç oynamak gibi bir şey. Bu buradaki alınan bilgi, pseudo kod dediğimiz bir olay vardı. Yani kod yazmadan, Java yazmadan sadece dallanmaları, metotları, fonksiyonları kabataslak yazdığımız bir yöntem. Biz bunları öğrendiğimiz zaman bunları hayatın başka noktalarına da uygulayabiliyoruz çok ilginç bir şekilde. Ve bu çok keyifli, çok zevkli bir iş. Yazılım tarafında böyle durum. Donanım tarafı da aslında bunun çok farklı bir tarafı değil. Donanım tarafında biraz daha somut şeyler olduğu için hemen burada HoloLens'ten bahsediyorum. Yani biraz daha oyuncakla ilgili şeyler olduğu için ve insanlar da oyunlaştırmadan, gamification'dan, olaydan ve oyuncaklardan, çocukluklarından itibaren çok hoşlandıkları için onlar için biraz daha kolay donanım ve biraz daha zevkli. Çünkü her şeyi soyutlamak zorunda değilsiniz. Yani bunun üzerindeki ekran işte kaç piksele kaç piksel olduğu belliyse, bunun RAM'in ne kadar olduğu belliyse bunlar haftada daha kolay tutulabilir ve çabucak başka yerlerde uyarlanabilir konular. Ama yine bunların altında çok yüksek matematikler var bu arada. Yani onu da es geçmemek lazım. Yani RAM teknolojileri, işte işlemcinin içerisindeki akümülatör, işte aritmetik mantık ünitesi falan gibi bir takım aslında işlemcinin içerisinde de kapsayan bir takım noktalar var. Bunların da içinde mutlaka biraz işin derinine inmek gerekiyor. Derinine indiğiniz zaman en büyük önerim, derinlere inmeye başladığınız zaman mideniz bulanmasın, gözleriniz kararmasın, başınız dönmesin. Çünkü asıl güç orada. Yani biz bunları her ülkeden hazır alarak, bir araya getirerek bir şeyler yapabilir miyiz? Yapabiliriz, evet. Ama daha güzeli bizim onlara framework sunabilmemiz lazım. Bizim onlara bunları yapan altyapılar sunabilmemiz lazım. İşlemci yapan bir tesis. Bizim yok işlemci yapan tesisimiz. İşlemci yapan tesisi bırakın, bizim MediaTek gibi, ARM gibi, ne bileyim Qualcomm gibi bir şirketimiz de yok. Yani o seviyeye inmiş olan. Biz ne yapıyoruz? Qualcomm'un onu alıyoruz, onu birleştiriyoruz falan filan. Ama bizim bu seviyelere inebilmemiz lazım. Ve bu seviyelere inmeye başladığımız zaman gerçekten beyinler ciddi anlamda kızarmaya başlıyor. Yani yanmaya başlıyor. Ama bunları yaptıkça biz bir şeyler ekleyebileceğiz sektöre. Bunları yapmadığımız sürece sürekli olarak bir yerlerden bir şeyler alıp Legolar gibi birleştirip ortaya bir şeyler çıkacağız. Ama bizim Lego yapmamız lazım. Ben bunları önerebiliyorum naçizane.
Şimdi donanım tarafında elinde HoloLens var. Son yılların en çok konuşulan ürünlerinden birisi. Bunu konuşacağız ama hazır yazılımdan bahsetmişken yazılım dünyasında tüm dünyanın konsantre olmaya çalıştığı yeni alanlar var. Nedir bunlar? Mesela deep learning diyoruz, derin öğrenme. İşte machine to machine konuşma diyoruz, makinelerin birbirleri arasında haberleşebilmesi. Yapay zeka diyoruz, botlardan bahsediyoruz, artırılmış gerçeklik diyoruz. Senin şu an radarında bunlar var mı? Bu konu üzerine çalışıyorum. Diğer taraftan geleneksel işlemcilerin dışında GPU'ları paralel işlemle süreci hızlandıralım diye bu sinerjinin içerisinde merkeze koymaya çalışıyoruz. Bu konuda neler yapıyorsunuz?
Bunların bizim dışında kalmamıza imkan yok. Yani istesek de dışında kalamayız. Çünkü bunlar aslında bize, üzerimize boca ediliyor resmen. Çünkü o kadar çok çalışıyorlar ki, yani sağ olsun yurt dışındaki çok değerli rakip ülkeler. Yani onlar bir çalışırsa bizim 10 çalışmamız lazım. Ve onlar sürekli bizim karşımıza bir şeyler çıkartıyorlar. Machine learning, deep learning ve bunların hepsi akademik çalışmalardır. Bakın arkadaşlar, bunların hepsi akademik çalışmalardır. Ve şu anda biz machine learning, deep learning'e eğer ilgi duyuyorsak, emin olun ki üniversitelerin bundan 10 yıl önce yaptığı çalışmalar bunlar. Kötü bir şey değil, süper. Tamam, bunları alalım, geliştirelim, üzerine bir şeyler ekleyelim. Ama şu anda da üniversitelerimizde çok ilginç konularda çalışmalar yapılıyor. Biraz da onlara bakmakta yarar var. Yani bir akademik takvime bir bakın. Akademik çalışmalara kimler ne doktorlar vermiş yeni. Neler üzerine çalışıyorlar bir bakın. İnanın bana bundan 10 yıl sonrasının teknolojileri orada var. GPU'lar konusunda da şöyle bir takım şeyler duyuluyor son zamanlarda. GPU'lar aslında CPU'dur. Yani onlar da işlem yapıyor. Ama nedir onların işi? Grafik üzerine uzmanlaşmıştır. Dolayısıyla bir şeyleri modellemek, bir şeyleri kümelendirmek, bir şeyler içerisinde matematik yoğunlukları bulmak, istatistik hesaplamalar yapmak. Bunlar onların işidir. Onların işi olduğu için de bunlar işlemcinin yükünü kendi üstlerine alabilirler. Kendi üstlerine hangi yükleri alabilirler? Bir harita datasını. İstanbul'un, yine İstanbul dedik ama İzmir'in olsun. İzmir'in datasını, haritasını alıp bunu bir sanal gerçeklik ortamına çevirmek istiyoruz mesela. Bunu CPU ile yapamayız. Ve bunu yapması gereken şey grafik processing unit'tir. Graphical processing, yani GPU'dur. Ama son zamanlarda bir de şöyle bir şey oldu. Galiba AMD onu, siz daha bilirsiniz hocam. APU diye bir şey çıkmaya başladı. Yani ikisini birleştiren bir sistem çıkmaya başladı. Bunlar hepsi ARM teknolojilerinin dışında konular bu arada. İlginç bir şekilde. ARM, bakın, ARM da işlemci yapıyor sonuçta. Cep telefonları için, işte asansörler için falan. Yani sektörel bazda. Ama yanında bir tane Power VR veya ne koyması lazım? Mali. Mali koyması lazım değil mi? Mali diye GPU koyması lazım yanına. Yine o da aynı şekilde GPU'ya ihtiyaç duyuyor. Ve sektör yavaş yavaş AR, VR, augmented reality, arttırılmış gerçeklik, VR, sanal gerçeklik, virtual reality. Bir de bunların ikisinin birleşimi mixed reality denen bir olay var.
Örneği de aslında.
Aynen böyle. HoloLens. Bunların üzerine çok yoğunlaşmaya başladı. Neden? Gidilmeye çalışılan ubiquitous computing diye bir konsept var. Bu ubiquitous computing aslında çok değerli Michio Kaku'nun ünlü fütürist ve bilim adamıdır kendisi. Onun
vizyonlarından
bir tanesidir ve bilgisayar her yerde, bilgisayar hiçbir yerde diye özetlediği bir konsepttir. Yani biz aslında her zaman bilgisayarla iş yapıyor ama hiçbir zaman bilgisayarla bir arayüzde, human interface'de irtibat kuruyor olmayacağız. Ama her zaman bilgisayarlarla iç içe yaşıyor olacağız şeklinde öngördüğü bir düşünce bu. Hatta yakın zamanda galiba The Verge'de bir güzel bir makale vardı. Bu teknolojiler bizi superhuman mı yapacak? Yani biz birer süper kahraman mı olacağız? Sorusu da gelmeye başladı ilginç bir şekilde. Çünkü en ufak bir değişimi bile algılayabilecek kadar hassas sensörlerimiz var. Ve bu hassas sensörleri biz çok güçlü bilgisayarda eğer işleyebilirsek aslında evrene müdahalemiz de çok daha güçlü olmaya başlıyor. Ve evrene müdahale ettiğimiz ortamda da evrenin aslında üzerine yeni bir katman bindirebiliyoruz. Bunu yapabildiği o. Ve bunu yaparken de ilginç bir şekilde geri feedback de verebiliyor bu. Yani ne oluyor? Eğer ortamın içerisinde bir masa varsa onu bir yükselti olarak algılayabiliyor. Çünkü ortamı tarıyor. Ortam datasını anlamaya çalışıyor. Arkada süper tabii yüksek bir yapay zeka çalışarak burada ne var? Sütun var. Burada ne var? Duvar var. Burada bir masa var şeklinde tarayıp tabii buna göre bir takım ultrasonik veya hipersonik bir takım şeyler gidip geliyor. Ses olabilir, bu ışık olabilir. Yani normal bandın dışında bir şeyler gönderip oradan geri gelen datayı algılayarak ve anlamlandırarak.
Gerçek zamanlı yapıyor bir de.
Real time yapması için çok önemli bir zorluğu var. Çünkü bunun içerisinde GPU ve CPU sığdıracak yer yok. Yani şimdi GPU'lar ve CPU'ları şu an halen daha en kuvvetli GPU'yu biz acaba notebook'a nasıl sığdırırız telaşında Nvidia ve AMD. Neden? Çünkü yer kaplıyor. Çok ısınıyor. Korkunç ısınıyor. İşte Microsoft burada kendisi bir donanım yapmış. Adı da Holographic Processing Unit, HPU. Nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Microsoft yakında belki bununla ilgili bir takım şeyler açıklar veya vardı belki ben görmemiş olabilirim. Onun için peşin özür dileyim. Burada yaptığı şey aslında CPU ile GPU'yu bir nevi birleşim. Birleşimini almak. Yani hem grafik işlemciyi yükseklere çekebilmek hem de normal matematik işlemleri ve işletim sistemi için gerektirdiği RAM ile interaksiyonu, yani RAM datasını alıp işleme sürecini hızlandıran bir sistem. bunu yapmaya çalışmış ve yaptığını iddia ediyor ve yaptığını da biz gördük. Yani deneyimler, gerçekten deneyimler muazzam. Bir noktada sadece benim şikayetim diyeyim HoloLens'e. Grafik çok yüksek gerçeklikte değil. Neden? Çünkü belki de biz eşiği açtık biraz. HTC Vive denedik, Oculus denedik ya da yüksek işte grafik.
Ama tabii hani o tür sistemlerde arka tarafta yüksek performanslı bilgisayarlar çalışıyor. Yani bir companion cihazı ihtiyacı var onun. Bir işlem gücüne ihtiyacı var. Bu sonucunda bitmiş bir makine. Bunu alıyorsunuz. Direkt böyle çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Açıkçası içinde Windows var. Windows 10 temelli bir altyapı kullanıyor. Yazılım altyapısı kullanıyor. HoloLens beni heyecanlandıran bir ürün. Çünkü şöyle bir söz var benim çok sevdiğim. Söz şunu söylüyor. Diyor ki dünyaya bakışınızı değiştirirseniz gördüğünüz dünyayı değiştirebilirsiniz diyor. Bu aslında biraz onu iddia eden bir ürün. Çünkü karma gerçeklik sunuyor. Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, dijital gözlük, Google Glass gibi bütün bu konseptleri harmonik olarak sunabilen bir yapıya sahip. Bu heyecan verici bir ürün. Senin zaten üzerine yaptığın çalışmalar var. Bunları kademeli olarak sen de zaten duyurursun. Sosyal ağları yine kuvvetli kullanan insanlardan birisin. Yavaş yavaş aslında videomuzun sonuna da gelirken Hack and Break çok önemli bir etkinlik. İzmir'de olması da güzel çünkü artık bazı şeylerin İstanbul dışına çıkabiliyor olması lazım. Çünkü İzmir, Ankara başta olmak üzere diğer büyük şehirlerimiz, Anadolu'daki yüzde şehirlerimiz orada da müthiş beyinler var. Bu beyinleri de sektördeki kanaat önderliğini bir yere getirip onlara da fırsat eşitliği sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne buradan bir daha tebrik ediyorum. Muazzam bir iş, güzel bir iş yapmışlar. Son olarak izleyen gençlere neler tavsiye edersin hocam? Gerek yazılım, gerek teknoloji takibi, gerekse de okul sonrası mesleki hayat anlamında çok kısaca birkaç ipucu alabilir miyiz senden?
Evet, en önemli şey söylemek istiyorum. Yurt dışına mutlaka çıksınlar arkadaşlar. Yani yurt dışına çıkmak için, evet, yurt dışına mutlaka çıkın. Yurt dışında bu işler nasıl mümkünse Silikon Vadisi'ni, yani şöyle söyleyeyim, turistik ziyaret için bile olsa geçenlerde sevgili Cüneyt Özdemir çok güzel bir program yapmıştı orada. Ben turist olarak geldim buraya, sadece geziyorum demişti ve Stanford Üniversitesi'nde içerisinde turistler varmış aslında bir sürü. Yani yurt dışına mutlaka görün, İngilizcenizi çok çok ilerletin. İngilizce olmadan kesinlikle bu sektörde başarılı olamazsınız. Ve bu sektörde başarılı olduğunuz zaman da şunu anlayacaksınız. Ne kadar başarılı olursanız olun, sizden daha başarılısı mutlaka var. Onun için alçak gönüllü hiçbir zaman elden bırakmayın diyorum. Bize dediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.
Evet, özellikle alçak gönüllü olmak gerçekten de en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü insan doğasında var bu. Bir şeyler başardıkça egolar ufak ufak yükselmeye başlıyor ama alçak gönüllülük, mütevazılık her zaman her türlü sorunun üstesinden gelmemizi sağlayan önemli anahtarlardan birisi oluyor. Muharrem Hocam çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim, çok sağ olun. Donanım Haber izleyicilerine selamlar, saygılar.
Evet arkadaşlar, İzmir'deyiz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Hack and Break etkinliğinde Muharrem Taç'la konuştuk. Buradan videolarımız devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.